Notre Dame'ın kamburu, 4. parça. Ayrı yaratılışta üç erkek yüreği. Bu arada Phoebe ölmemişti. Bu türden adamlar 9 canlıdır. Kralın baş avukatı Üstad Philip Lully'e, zavallı Esmeralda'ya can çekişiyor dediği vakit ya yanılıyordu ya da alay ediyordu. Başdiyakoz zindandaki kıza o öldü diye bağırırken gerçekte hiçbir şey bilmiyordu. Ama öyle olduğunu sanıyor, öyle olmasını diliyor, bundan asla şüphe etmiyor, öyle olacağını umuyordu. Sevdiği kadına rakibinin iyilik haberlerini vermek ona pek güç gelirdi. Onun yerinde olan her erkek aynı şeyi yapardı. Phoebe'nin yarası ağır olmasına ağırdı ama başdiyakozun övündüğünden daha hafifti. Devriye erlerinin onu ilk anda götürdükleri hekimbaşı 8 gün onun yaşamından kaygı duymuştu. Bununla birlikte gençlik üstün gelmiş ve sık sık olduğu gibi de doğa, tanılara ve tahminlere aldırmayarak hekimin burnunun dibinde hastayı kurtarmakla eğlenmişti. Phoebe daha hekim başının döşeğinde yatarken, Philip Lully ile kilise mahkemesinin sorgu yargıçları ilk soruşturmasını yapmışlardı. Bu da onun pek canını sıkmıştı. Böylece günün birinde kendini daha iyi hissedince, hekim bozuntusuna ücret yerine altın mahmuzlarını bırakmış ve sıvışıp gitmişti. Zaten bu da davanın kovuşturulmasında hiçbir karışıklık yaratmamıştı. O dönemin adaleti bir cinayet davasının açıklığına ve berraklığına pek önem vermezdi. Yeter ki sanık asılsın. İşte ona gerekenin hepsi buydu. Yargıçların elinde bu konuda Esmeralda aleyhinde pek çok belge vardı. Phoebe'yi öldü sanmışlardı. Böylece de söylenecek bir şey kalmamıştı. Phoebe'ye gelince pek uzağa kaçmamıştı. Sadece Paris'ten birkaç menzil ötede Île-de-France'da Coingbie garnizonundaki birliğine katılmıştı. Üstelik de bu davada görünmek hiç de hoşuna gitmiyordu. Orada gülünç bir varlık olacağını belli belirsiz hissediyordu. Aslında bütün bu olaylar konusunda ne düşüneceğini pek bilmiyordu. Salt asker olan her asker gibi hiç dindar değildi. Bir takım da boş inanları vardı. O nedenle bu serüven konusunda kendi kendini sorguya çektiği zaman, keçiden, Esmeralda ile o garip karşılaşmasından, kızın sevgisini hiç de daha az acayip olmayan bir biçimde belli edişinden, onun çingene oluşundan, en sonunda da asık suratlı rahipten oldukça kaygı duyuyor, bunlara pek güvenemiyordu. Bu öyküde aşktan çok büyüyü, hiç kuşkusuz bir büyücüyü, belki de şeytanı sezinler gibi oluyordu. Kısacası bir güldürü ya da o çağın diliyle söylersek, kendisinin pek beceriksizce rol oynadığı, vuruşmalar ve maskaralıklar rolünü üstlendiği pek sevimsiz dinsel bir temsildi. Yüzbaşı bundan pek utanıyordu. La Fontaine'ın çok güzel dile getirdiği şekilde utanç duyuyordu. Bir tavuğun yakaladığı bir tilki kadar mahcup. Olayın dışarı sızmayacağını, kendisi bulunmayınca adının orada pek az geçeceğini, hiç olmazsa mahkemedeki duruşmanın ötesinde duyulmayacağını umuyordu. Bunda da yanılmıyordu. O çağda mahkeme gazetesi yoktu. Paris'in sayısız mahkemelerinden birinde kaynar suda haşlanan kalpazan, asılan büyücü kadın, odun ateşinde yakılan dinsiz bulunmadan geçen bir tek hafta olmadığı için derebeylik çağının yaşlı adalet tanrıçasını her dört yol kavşağında kolları çıplak, mintanyenleri sıvanmış, çatal yabalar, merdivenleri ve dar ağaçlarıyla görevini yaparken görmeye o kadar alışılmıştı ki artık böyle şeylere pek aldırış eden olmuyordu. O zamanın yüksek sınıfı sokağın köşesinden geçen mahkumun adını pek bilmezdi bile. Halk tabakasıysa olsa olsa bu kaba yiyeceğin tadını çıkarmaya bakardı. Bir idam, nalbantın ocağı ya da deri yüzücünün mezbahası gibi sokakların her günkü alışılmış bir olayıydı. Cellat biraz daha koyu, biraz daha esmer, bir kasaptan başka bir şey değildi. Böylece Phoebe, büyücü Esmeralda'nın ya da onun deyimiyle Similar'ın etkisinden, çingene kızının ya da asık suratlı rahibin hançer saplayışından, davanın sonucundan zihnini epeyce çabuk kurtarıp dinginliğe kavuşmuştu. Ne var ki Gönlü bu yönden boşalır boşalmaz Philodolis'in hayali oraya hemen yeniden döndü. Yüzbaşı Phoebe'nin gönlü ocağın fiziği gibi boşluğu hiç sevmezdi. Hem zaten nalbantlar ve elleri çatlak içindeki sığır çobanı kadınlar köyü, yarım fersah boyunca ana yolun her iki yakasına sıralanmış uzun bir kulübe ve virane dizisi olan Kuang Big'e tatsız tuzsuz yavan bir yerdi. Flödolis, yüzbaşının sondan bir önceki tutkusuydu. Güzel bir kız, sevimli bir çeyiz, işte böylece aşık süvari bir sabah iyice iyileşmiş olarak aradan geçen iki aydan sonra çingene kızı olayının unutulup gittiğini varsayıp caka satarak bin bir gösterişle Gondologie konağının kapısına geldi. Kilise alanında Notre Dame'ın büyük cümle kapısının önünde biriken büyük bir halk kalabalığına aldırış etmedi. Mayıs ayında bulunduklarını anımsadı. Ya bir dinsel tören vardı, ya ponkut yortusuydu ya da bir şenlik vardı. Yüzbaşı atını kapının girintisindeki bir halkaya bağladı ve neşeyle güzel sevgilisinin yanına çıktı. Genç kız annesiyle yalnızdı. Philodolis, büyücü kız, keçisi, keçinin o lanetli alfabesi ve Phoebe'nin uzun süren yokluğunun etkisini hala yüreğinde duyuyordu. Yüzbaşının içeri girdiğini görünce onu öylesine sağlıklı, süvari ceketini öylesine yeni, kılıcının omuz kayışını öylesine parlak, tavrını da öylesine tutkulu buldu ki sevinçten kızardı. Soylu küçük hanım da her zamankinden daha sevimliydi. Şahane sarı saçları çok güzel örülmüştü. Colombe'nin kendisine öğrettiği bir zarafetle beyaz tenli kadınlara pek yaraşan uçuk maviler giymişti. Gözleri de beyaz tenli kadınlara daha da çok yaraşan o tatlı aşk yorgunluğuyla doluydu. Güzellik konusunda uzun zamandan beri Guambige'nin bayağı sokak kadınlarından başkasını görmeyen Phoebe, Philodolis'i görünce adeta başı döndü. Bu da yüzbaşımıza öyle nazik, öyle kibar bir tavır verdi ki çabucak barış sağlandı, hemen bağışlandı. Geniş koltuğunda hep eşsiz bir ana sevecenliğiyle oturan Bayan de Gondologue ona çıkışmak gücünü kendinde bulamadı. Philodolis'in azarlarına gelince bunlar da tatlı cıvıltılar halinde sönüp gitti. Genç kız pencerenin yanına oturmuş hala Neptunus'un mağarasını işliyordu. Yüzbaşı onun sandalyesinin arkalığına dayanmış, ayakta duruyordu. Genç kız alçak sesle, okşayıcı azarlarla ona çıkışıyordu. ''Hain, koskoca iki aydır nerelerdeydiniz kuzum siz?'' Bu sorudan bir parça rahatsız olan Phoebe, ''Yemin ederim ki bir piskoposu düşlere daldıracak kadar güzelsiniz.'' diye yanıt verdi. Genç kız elinde olmadan gülüyordu. ''Pekala, pekala beyefendi.'' Şimdi benim güzelliğimi bir yana bırakın da soruma yanıt verin. Ne güzellik doğrusu ya. Peki peki sevgili dayım kızı. Garnizona çağrılmıştım da. Peki garnizon neredeydi lütfen söyler misiniz? Niçin gelip bana veda etmediniz? Guang Bige'de. Birinci sorunun ikinciyi savuşturmasına yardım ettiği için Phoebe pek memnundu. İyi ama beyefendi hemen şuracıkta. Pek yakın bir yerdeymiş. Nasıl oldu da bir kerecik olsun beni görmeye gelmediniz? Sözün burasında Phoebe ciddi bir biçimde sıkıntıya düştü. Çünkü görev, hem sonra da güzelim, hastalandım. Hastalandınız mı? Diye haykırdı genç kız dehşetle. Evet, yaralandım. Yaralandınız mı? Zavallı yavrucak pek heyecanlanmıştı. Phoebe hiç önemsemez bir halle. Ah, ne var bu kadar ürkecek canım, dedi. Önemli bir şey değildi ki. Bir kavga çıktı, bir kılıç darbesi yedim. Size ne bundan? Philodolis yaşlarla dolu o güzel gözlerini kaldırarak ''Bana ne mi?'' diye haykırdı. ''Ah, bunu söylerken ne düşündüğünüzü açıkça söylemiyorsunuz. Nedir bu kılıç yarası böyle? Her şeyi öğrenmek istiyorum.''
''Pekala sevgili güzel. My Fade ile kavga ettim. Bilmem onu tanır mısınız?'' Saint Germain onlede teğmendir. İşte böylece birbirimizin derisini birkaç parmak boyunda yırttık. Hepsi bu kadar işte.
Yalancı yüzbaşı pekala biliyordu ki bir onur kavgası erkeği her zaman kadının gözünde yükseltir. Gerçekten de Philodolis korkudan, memnunluktan ve hayranlıktan tepeden tırnağa heyecanlanarak onun yüzüne bakıyordu. Bununla birlikte
Gene de tam olarak gönlü rahat etmemişti. ''Fibüç'üm, yeter ki siz tamamıyla iyileşmiş olasınız.'' dedi. ''O sizin, My Fade'inizi tanımıyorum ama çok kötü bir insan olmalı. Peki bu kavga neden çıktı?''
Sözün burasında hayali pek öyle yaratıcı olmayan Fibü, kahramanlığının içinden nasıl sıyrılacağını artık bilemez olmaya başladı.
''Aa ne bileyim, bir hiç, bir at, bir söz yüzünden belki.''
Bunu dedikten sonra da konuyu değiştirmek amacıyla
''Güzel dayım kızı, kilise alanındaki bu gürültü nedir böyle?''
Genç adam pencereye yaklaştı.
''Oho, aman tanrım, güzel dayım kızı, alanda bir hayli kalabalık toplanmış.''
Philodelis, ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Söylediklerine göre sonradan asılacak olan bir büyücü kadın bu sabah kilisenin önünde herkesin karşısında suçunu itiraf edecekmiş.''
Yüzbaşı şu Esmeralda kız davasının sonuçlandığına o kadar inanıyordu ki Philodelis'in bu sözlerinden pek heyecanlanmadı. Bununla birlikte gene de ona bir iki soru yöneltti.
''Bu büyücü kadının adı neymiş?''
''Bilmiyorum.''
''Peki ne yapmış bu kadın?''
Genç kız bu kez de bembeyaz omuzlarını silkti.
''Bilmem ki.''
Bu sırada anne söze karıştı.
''Ah ulu tanrım, günümüzde o kadar çok büyücü var ki. Galiba artık adlarını öğrenmeden onları yakıyorlar. Gökyüzündeki her bulutun adını öğrenmeye çalışmak daha iyidir. Ne olursa olsun artık herkesin gönlü rahat edebilir. Tanrı'nın kütük defteri iyi düzenlenmiş.''
Sözün burasında saygıdeğer hanım ayağa kalktı ve pencereye gitti.
''Tanrım,'' dedi. ''Hakkınız var Phoebe. Büyük bir kalabalık toplanmış. Tanrı'ya şükürler olsun, ta damların tepesine kadar dolmuş.
Biliyor musunuz Phoebe, bu bana eski güzel günlerimi anımsattı. Gene böyle büyük bir kalabalığın toplandığı bir günde 7. Charles'ın Paris'e girişi gözümün önüne geldi. Hangi yıldı pek anımsayamıyorum. Ben bunları anlatırken çok eski bir şey gibi geliyor size değil mi? Oysa bana gencecik, yepyeni bir şey etkisi yapıyor. Ah, o vakitler şimdikinden çok daha güzel bir halk vardı. San Antoine kapısının tepe mazgallarının üzerine kadar kalabalık toplanmıştı. Kral kraliçeyi atının terkisine almıştı ve kral soyundan prenslerin ardından bütün soylu hanımlar soylu beylerin terkisinde ilerliyorlardı. Bugün bile anımsıyorum. Çok kısa boylu olan Amanyon de Jaglande'nin yanında yığınla İngiliz'i öldüren dev yapılı bir şövalye olan Siamate Felon bulunduğundan herkes pek gülmüştü. Bütün bunlar güzel şeylerdi. Göz önünde kıpkızıl kesilen sancaklarıyla Fransa'nın bütün soylu kişilerinin geçit töreni. Mızrak ucunda üçgen biçiminde flamalar vardı, sancaklılar vardı. Ne bileyim ben, söz gelimi, Siamate Kalon sancakla, Jeon de Chatemogan sancakla, Siade Kusi, Flamayla ve Bukbundük'ü bir yana öbürlerinin hepsinden daha şişmandı. Ne yazık, bütün bunların yaşamış oldukların, artık onlardan hiçbir şey kalmadığını düşünmek ne üzüntü verici.
İki sevgili saygıdeğer hanımın sözlerini dinlemiyorlardı. Phoebe geri gelip nişanlısının sandalyesinin arkalığına dayanmıştı. Çapkın bakışının Philodelis'in yakasının bütün açıklıklarından içeri daldığı pek hoş bir yerdi burası. Bu ince yakalık öyle uygun zamanda tam yerinde aralanıyordu ve ona daha başkalarını tahmin ettirerek öyle nefis şeyler gösteriyordu ki atlas ışıltılı derinin karşısında Phoebe'nin gözleri kamaşıyordu. Kendi kendine beyaz tenli bir kadından başkası nasıl sevilebilir diyordu. Her ikisi de sessiz duruyordu. Genç kız arada sırada hayran, tatlı bakışlarını delikanlıya doğru kaldırıyordu. Ve saçları bir bahar güneşinin ışığında birbirine karışıyordu. Philodelis birdenbire alçak sesle, ''Phoebe,'' dedi. ''Üç ay sonra evleneceğiz. Benden başka bir kadını sevmediğinize yemin edin bana bakayım.''
Phoebe, ''Yemin ederim güzel melek,'' diye yanıt verirken Philodelis'i inandırmak için de yürekten gelen sesine tutkulu bakışını da ekliyordu. O anda belki kendi de dediklerine inanıyordu.
Bu arada nişanlıları bu kadar anlaşmış bir halde görmekten büyük mutluluk duyan zavallı annecik herhangi bir ev işi için salondan dışarı çıkmıştı. Phoebe
bunu hemen ayrımsadı. Bu yalnızlık serüven düşkünü yüzbaşıyı öylesine yüreklendirdi ki aklına o anda pek garip düşünceler üşüştü. Filodolis onu seviyordu. Kendisi de onun nişanlısıydı. Genç kız onunla baş başa kalmıştı. Subayın ona karşı duyduğu eski istek bütün tazeliğiyle değilse bile bütün şiddetiyle uyanmıştı. Üstelik de gelirini ucundan kıyısından önceden yemek büyük bir suç değildi ya, şöyle bir tadına bakıverirdi. Bütün bu düşünceler aklından geçti mi bilmem ama kesin olan şu ki Flödelis onun bakışının ifadesinden birdenbire ürktü. Genç kız şöyle çevresine bir bakındı. Annesini göremedi. Kıpkırmızı kesilerek kaygıyla ''Aman Tanrım'' dedi. ''Burası ne kadar da sıcak.'' Phoebe ''Gerçekten de'' diye karşılık verdi. ''Öğle saati pek yakın galiba. Güneş rahatsız ediyor. Perdeleri kapatıvermek yeter.'' Zavallı kızcağız ''Hayır hayır'' diye bağırdı. ''Tam tersine açık havaya gereksinmem var benim.'' Ve al köpeklerinin soluğunu ensesinde hisseden bir ceylan gibi yerinden fırladı. Pencereye koştu. Kanadı açtı ve kendini balkona attı. Phoebe'nin oldukça canı sıkılmıştı. O da genç kızın peşinden balkona çıktı. Bilindiği gibi balkonun baktığı Notre Dame alanı o sırada pek korkunç ve garip bir görünüm sergiliyordu. Bunu görünce çekingen Flodelis'in dehşetinin niteliği birdenbire değişti. Bütün yan sokaklara taşan muazzam bir kalabalık asıl alanı dolduruyordu. Ellerinde ince uzun silahlarıyla sık bir süvari ve mızraklı çavuş çitiyle sağlamlaştırılmasaydı, avluyu çevreleyen dirsek yüksekliğindeki küçük duvar orayı korumaya yetmezdi. Bütün bu mızrak ve arkebüz tüfekleri ormanı sayesinde kilisenin avlusu boş kalabilmişti. Giriş yerini piskoposun armalarını taşıyan piyade birliği koruyordu. Kilisenin geniş kapıları kapalıydı. Bu da alana bakan, ta sivri çatı pencerelerine kadar açık, adeta cephanelikte bir top parkındaki gülle kümeleri gibi birbiri üstüne yığılmış binlerce başın göründüğü sayısız pencereyle çelişki halindeydi. Bu kalabalığın yüzeyi kurşuni, kirli, tozlu ve donuk renkliydi. Bu halk topluluğunun beklediği görüntü de hiç kuşkusuz kalabalığın içinde ne kadar murdarlık, ne kadar pislik varsa onu dışarı çekmek ve doğurmak ayrıcalığına sahip olanlar türündendi. Bu sarı başlıklar ve kirli saçlar kaynaşmasından yayılan gürültü kadar iğrenç bir şey olamaz. Bu halk kalabalığında bağırışmadan çok kahkaha, erkekten çok kadın vardı. ''Aman Tanrım, bah zavallı yaratık!'' diyordu Flodelis acıyarak. Bu düşünce kızın halk kalabalığı üzerinde dolaştırdığı bakışını üzüntüyle dolduruyordu. Bu neydi belirsizler yığınından çok nişanlısıyla ilgilenen yüzbaşı büyük bir aşkla arkasından onun belindeki kuşağı buruşturuyordu. Flodelis yalvaran ve gülümseyen bir tavırla arkasına döndü. ''Lütfen beni bırakın Phoebe. Annem içeri giriverse elinizi görür.'' Tam o sırada Notre Dame'ın saati ağır ağır 12'yi çaldı. Kalabalık içinde bir hoşnutluk mırıltısı dolaştı. 12. vuruşun son titreşimi daha yeni bitiyordu ki bütün başlar bir esintinin etkisindeki dalgalar gibi köpürmeye başladı ve sokaklardan, pencerelerden, damlardan muazzam bir uğultu yükseldi. ''İşte, işte geliyor!'' Flodelis görmemek için elleriyle gözlerini kapattı. Phoebe, ''Güzelim, içeri girmek ister miydiniz?'' dedi. Genç kız, ''Hayır!'' diye yanıt verdi ve korkuyla kapattığı gözlerini merakla yeniden açtı. Güçlü bir Normandiya katanasının çektiği, beyaz saçlı mor üniformalarıyla süvarilerin çevresini sardığı bir yük arabası, Saint-Pierre-of-Buff sokağından alana girdi. Devriye çavuşları kamçılarını savurarak halkın içinde arabaya yol açıyorlardı. Arabanın yanında siyah giysilerinden, at üzerindeki beceriksiz duruşlarından tanınan birkaç adliye ve güvenlik görevlisi vardı. Üstad Jacques Charmoux'la onların başında çalımla ilerliyordu. O uğursuz arabada, elleri arkasından bağlanmış, yanında rahip bulunmayan bir genç kız oturuyordu. Sırtında sadece bir gömlek vardı. Uzun siyah saçları darmadağınık, yarı çıplak göğsüne ve omuzlarına dökülüyordu. O çağın modası uyarınca bu saçlar ancak dar ağacının dibinde kesilecekti. Karga tüylerinden daha kara ve parlak olan bu dalgalı saçlar arasından narin köprücük kemiklerini yaralayan ve bir çiçeğin üzerindeki solucan gibi zavallı kızcağızın sevimli boynuna sarılan kurşuni, kalın ve sert bir ipin bükülüp bağlandığı görülüyordu. Bu ipin altında yeşil pullarla, boncuklarla işlenmiş küçücük, süslü bir muska parlıyordu. Kuşkusuz ölüme gidenlerden hiçbir şey esirgenmediği için bunu ona bırakmışlardı. Pencerelere yerleşen seyirciler, arabanın dibinde mahkumun adeta son bir kadınlık içgüdüsüyle altına gizlemeye çalıştığı çıplak bacaklarını görebiliyorlardı. Ayaklarının ucunda sımsıkı bağlanmış küçük bir keçi vardı. Tutuklu kadın iyi bağlanmamış olan gömleğini dişleriyle tutuyordu. Sanırdınız ki felaketinin içinde bir de böyle adeta çırılçıplak herkesin gözleri önüne serilmekten acı duyuyordu. Ne yazık ki utanma bu tür ürpertiler için yaratılmamıştır. Fleur de Lis heyecanla yüzbaşıya ''Aman Tanrım'' dedi. ''Baksanıza hele yakışıklı alamoğlu, şu keçili kötü çingene kızı bu.'' Genç kız bunları derken Phoebe'ye doğru döndü. Yüzbaşı gözlerini arabaya dikmişti. Yüzü sapsarıydı. Kekeleyerek ''Hangi keçili çingene kızı?'' dedi. Fleur de Lis ''Nasıl olur canım?'' dedi. ''Anımsamıyor musunuz yoksa?'' Phoebe onun sözünü keserek ''Ne demek istediğinizi anlamıyorum.'' dedi. Yüzbaşı balkondan içeri girmek için bir adım attı. Ama Fleur de Lis'in eskiden aynı çingene kızının öylesine şiddetle uyandırdığı kıskançlığı yeniden depreşmişti. Genç kız erkeğe içe işleyen ve güvensizlik, kuşku dolu bakışlarla bir göz attı. Fleur de Lis o anda bu büyücü kızın davasına karışan bir yüzbaşıdan söz edildiğini belli belirsiz anımsadı. Phoebe'ye ''Neniz var kuzum?'' dedi. ''Bu kadın sizi adeta allak bullak etti.'' Phoebe alaycı bir gülümsemeyle sırıtmaya çalıştı. ''Kim? Ben mi? Hiç de değil, zerre kadar.'' Bunun üzerine genç kız buyurgan bir sesle ''Öyleyse burada durun da sonuna kadar görelim.'' dedi. İşi ters giden yüzbaşı orada durmak zorunda kaldı. Ona bir parça gönül rahatlığı veren mahkumun gözlerini arabanın döşemesinden ayırmamasıydı. Kesinlikle Esmeralda'ydı bu. Yüz karasının, utancın ve felaketin son basamağında bile güzeldi. Yanaklarının çökmesi yüzünden o iri kara gözleri daha da iri görünüyordu. Soluk benizli yüzünün yandan görünüşü saf ve yüceydi. Masako'nun bir Meryem'inin, Raffaello'nun bir Meryem'ine benzettiği gibi o da kendi eski haline benziyordu. Daha güçsüz, daha ince, daha zayıf. Hem zaten şaşkınlık ve üzüntüden öyle derinden derine bitmiş tükenmişti ki, onda adeta boşlukta sallanmayan, utanma ve sıkılmanın dışında rastlantıya bırakmadığı hiçbir şey yoktu. Arabanın her sarsıntısında vücudu ölü ya da kırık bir şey gibi sıçrıyordu. Bakışı donuk ve çılgındı. Göz bebeğinde hala bir damla yaş görünüyordu. Ama hareketsiz ve adeta donmuş gibi. Bu arada kasvetli atlılar kafilesi, sevinç çığlıkları ve garip davranışlar arasında halkın içinden geçmişti. Sadık bir tarihçi olmak için şunu da söylememiz gerekir ki, Esmeralda'yı bu kadar güzel, üzgün ve ezilmiş görünce pek çoğu, hem de en sert, en duygusuz yürekli olanlar duygulanmış ve ona acımıştı. Araba kilise avlusuna girmişti. Ortadaki cümle kapısının önünde durdu. Muhafızlar, yalın kılıç her iki yana dizildiler. Halk kalabalığı sessizleşti. Kutsallık ve kaygı dolu bu sessizliğin ortasında büyük kapının iki kanadı kendiliğindenmiş gibi gayda sesini andıran bir gürültüyle gıcırdayarak rezeleri üzerinde döndü. O zaman bütün uzunluğunca karanlık, yas örtüleri asılmış, orta mihrapta uzaktan parıldayan, birkaç mumla belli belirsiz ışıldayan, pırıl pırıl parlayan, aydınlıktan göz kamaştıran alanın ortasında bir mağara ağzı gibi açılan derin kilise göründü. En dipte, mihrabın gölgeleri içinde, kubbeden döşemeye kadar inen kara bir çuha üzerine yayılan dev boyutlu, gümüş bir haç ayırt ediliyordu. Bütün salon bomboştu. Bununla birlikte, koronun uzaktaki sıralarında birkaç rahip başının kımıldadığı belli belirsiz görülüyordu. Büyük kapı açılınca, kiliseden mahkumun başı üzerine sanki dalgalar halinde acıklı şarkı parçaları atan kalın,
gür sesli ve tek düze bir ilahi yayıldı. Aynı zamanda koro'dan ayrı bir başka ses mihrabın merdiveninde üzünçlü kutsama duasını okuyordu. Karanlıklar içinde kaybolan birkaç ihtiyarın uzaktan gençlik ve yaşam dolu ılık bahar havasının okşadığı, güneş ışığına boğulan bu güzel yaratık için okuduğu ilahi ölüler duasıydı. Halk kendinden geçmiş dinliyordu. Zavallı kız ürkmüştü. Düşüncesini ve bakışını kilisenin derin karanlıkları içinde kaybetmiş gibiydi. Bembeyaz dudakları dua ediyormuş gibi kıpırdıyordu. Celladın uşağı arabadan inmesine yardım etmek için ona yaklaştığı zaman alçak sesle şu sözcüğü yinelediğini işitti. Phoebe. Genç kızın ellerini çözdüler. Ayakları çözülüp kendini serbest görünce sevinçle melemeye başlayan keçisiyle birlikte arabadan indirdiler. Yalın ayak, sert taşların üzerinde cümle kapısının merdivenlerinin alt basamağına kadar yürüttüler. Kızın boynundaki ip arkasından sürükleniyordu. Bu, onun peşinden gelen bir yılandı sanki. Bunun üzerine kilisedeki ilahi kesildi. Büyük bir altın haçla bir dizi mum karanlıklar içinden harekete geçti. Alacalı bulacalı giysiler içindeki kilise kavaslarının mızraklarının şıkırtısı işitiliyordu. Birkaç dakika sonra da ağır ağır sureler okuyarak mahkuma doğru ilerleyen sırmalı ayin kaftanlarını giymiş rahipler ve ayin gömleklerini giymiş diyakozlar halkın ve mahkumun gözlerinin önüne serildi. Ne var ki kızın bakışı en başta hemen haç taşıyıcısının arkasında yürüyenin üzerinde durdu. Ürpererek alçak sesle "Gene o rahip," dedi. Gerçekten de baş diyakozdu bu. Salonda ikinci ilahici, sağında da görevinin asasıyla baş ilahici vardı. Baş diyakoz, başı arkaya devrilmiş, gözleri açık ve bir noktaya dikili, gür bir sesle ilahi okuyarak ilerliyordu. Tepesi sivri yüksek cümle kapısının altında, gün ışığında kara bir haç çizili, geniş gümüşlü bir ayin kaftanına sarılmış olarak göründüğü sırada benzi o kadar sararmıştı ki, halk arasında pek çok kimse bunu Koro'daki gömüt taşlarının üzerine diz çökmüş piskopos yontularından biri sandı. Sanki yerinden kalkmış da gömütün eşiğinden ölmek üzere olan kadını karşılamaya geliyorlardı. Benzi daha da sarardı. Daha yontu gibi duran genç kız, eline yanan ağır sarı bir mum verildiğini hayal meyal ayrımsadı. Herkesin önünde suçunu itiraf etme belgesinin o uğursuz metnini okuyan tutanak yazmanının cırlak sesini dinlememişti. Kendisine amen diye karşılık vermesi söylenince amen demişti. Ona biraz canlılık ve bir parça güç vermek için rahibin muhafızlarına uzaklaşmalarını işaret ettiğini ve tek başına ona doğru ilerlediğini görmesi gerekmişti. O zaman kanının başında kaynadığını hissetti ve daha şimdiden uyuşan ve soğuyan o ruhta bir öfke kalıntısı yeniden alevlendi. Baş diyakoz ağır ağır ona doğru yaklaştı. Bu son anda bile kızcağız çıplaklığının üzerinde onun şehvetle, kıskançlıkla ve istekle yanan bakışlarının dolaştığını gördü. Sonra rahip yüksek sesle ona ''Genç kız, hatalarınız ve kusurlarınız için Tanrı'dan af dilediniz mi?'' dedi. Ardından da kulağına eğilip seyirciler kızın son itirafını dinlediğini sanıyorlardı. ''Beni istiyor musun? Seni hala kurtarabilirim.'' diye ekledi. Esmeralda gözünü kırpmadan ona baktı.
''Defol şeytan, yoksa seni ihbar ederim.'' dedi.
Bir iki korkunç bir sırıtışla gülmeye başladı. ''Sana inanmazlar ki, bir suça bir rezalet eklemiş olursun. Çabuk söyle, beni istiyor musun?''
''Sen benim Phoebe'me ne yaptın?''
''Öldü o.'' dedi rahip. O sırada sefil baş diyakoz düşünmeden başını kaldırdı ve meydanın öbür ucunda Gondologe konağının balkonunda Flodolis'in yanında ayakta duran yüzbaşıyı gördü. Sendeledi. Ellerini gözlerinin üzerinden geçirdi. Bir daha baktı. Bir beddua mırıldandı ve yüzünün bütün hatları şiddetle kasıldı. Ağzının içinde ''Peki öyleyse sen de öl.'' ''Kimse sana rahip olamayacak.'' dedi. Ondan sonra elini çingene kızının üzerine doğru kaldırarak uğursuz bir sesle haykırdı. ''Kararsız ruh, git şimdi. Tanrı sana merhamet etsin.'' Bu,
benzer türden iç karartıcı, üzünçlü törenlerin sonunda söylenmesi adet olan korkunç bir deyimdi. Bu rahipten cellada kararlaştırılmış olan işaretti. Halk diz çöktü. Cümle kapısında kalan rahipler, ''Tanrım merhamet et'' dediler. Dalgalı bir denizin şıpırtısı gibi bütün başların üzerinden hızla geçen bir mırıltıyla halk yineledi. ''Tanrım merhamet et.'' Sırtını mahkum kıza döndü, başdiakoz. Başı göğsüne düştü. Elleri çaprazlandı. Rahipler kafilesine katıldı. Ve bir an sonra da onun haç, mumlar ve ayin kaftanlarıyla katedralin puslu kemerleri altında kaybolduğu görüldü. Gür sesi de şu küçük üzüntü ayetini okuyarak derece derece koroda kayboldu. Bütün girdapların, dalgaların üzerinden geçti. Aynı zamanda da kilise kavaslarının demir uçlu mızraklarının aralıklı gürültüsü, sütun aralarında azar azar yok olurken, mahkum kadının son saatini çalan bir saat tokmağı etkisi yapıyordu. Bu arada Notre Dame'ın açık kalan kapısından mumsuz ve sessiz kilisenin bomboş, ıssız, üzgün, yaslara bürünmüş içi görünüyordu. Mahkum kız kendisine gerekenin yapılmasını beklerken olduğu yerde hiç kıpırdamadan duruyordu. Bütün bu sahne süresince büyük cümle kapısının kimine göre Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişini, kimine göre de güneşi melekle, ateşi çalı demetiyle, işçiyi Hazreti İbrahim'le simgeleyen, simya çalışmasını gösteren alçak kabartmaları inceleyen Üstad Şah Mula'yı, kamçılı çavuşlardan biri uyarmak zorunda kaldı. Onu bu seyirden ayırmakta büyük güçlük çektiler. Ama en sonunda döndü ve yaptığı bir işaret üzerine, sarılar giymiş iki adam, celladın yamakları, ellerini bağlamak üzere çingene kızına yaklaştılar. Uğursuz arabaya binip de son durağına doğru yol alacağı anda bahtsız kız belki de içler acısı bir yaşama özlemine tutuldu. Kıpkırmızı ve kupkuru gözlerini gökyüzüne, güneşe, şurada burada yamuklar ve üçgenlerle bölünen gümüş renkli bulutlara doğru kaldırdı. Sonra da bakışlarını çevresine, yeryüzüne, kalabalığın, evlerin üzerine indirdi. Sarılı giysili adam dirseklerini birbirine bağlarken genç kız birdenbire korkunç bir çığlık kopardı. Bir sevinç çığlığı. Orada, alanın köşesindeki şu balkonda onu, arkadaşını, efendisini, Phoebe'yi, yaşantısının öbür görünüşünü fark edivermişti. Yargıç yalan söylemişti. Rahip yalan söylemişti. Bu tam da ona uygun bir davranıştı. Bundan asla kuşkusu yoktu. İşte orada, parlak üniforması sırtında, başında tüy, kılıcı yanında, bütün yakışıklılığıyla capcanlı duruyordu. ''Phoebe!'' diye bağırdı. ''Phoebe'm benim!'' Ve aşktan, hayranlıktan titreyen kollarını ona doğru uzatmak istedi. Ama onları bağlamışlardı. Bunun üzerine yüzbaşının kaşlarını çattığını, ona yaslanan güzel bir genç kızın da delikanlıya alaycı dudaklar ve öfkeli gözlerle baktığını gördü. Sonra da Phoebe aşağıdaki kıza kadar gelmeyen birkaç sözcük söyledi ve ikisi birlikte telaşla yeniden kapanan balkonun camlı kapısı ardında gözden kayboldular. Esmeralda çılgınlar gibi bağırdı. ''Phoebe, inanıyor musun bunlara?'' Birdenbire aklına korkunç bir düşünce geliverdi. Phoebe'yi öldürmekten mahkum edildiğini anımsayıvermişti. O ana kadar her şeye dayanmıştı. Ama bu son darbe çok şiddetliydi. Birden yerdeki taşların üzerine düştü ve hareketsiz kaldı. Şahmula, ''Hadi bakalım, onu arabaya taşıyın da bu işi bitirelim.'' dedi. Cümle kapısının hemen üzerine oyulmuş kral yontuları galerisinde o zamana kadar hiç kimsenin gözüne çarpmayan garip bir seyirci vardı. Olup biten her şeyi öylesine gerilmiş bir boyunla, öylesine biçimsiz bir suratla, öyle büyük bir hareketsizlik içinde seyrettiği için yarı kırmızı, yarı mor giysisi olmasa, 600 yıldan beri ağızlarından kilisenin uzun su oluklarının aktığı o canavarlardan biri sanılırdı. Bu garip seyirci, öğleden beri Notre Dame'ın cümle kapısı önünde olup bitenlerden hiçbir şeyi gözden kaçırmamıştı. Hiç kimse onu incelemeyi düşünmediğinden daha ilk dakikalarda galerinin sütunlarından birine düğümlü kalın bir ipi sıkıca bağlamıştı. İpin ucu aşağıda büyük merdivenin üzerinde sürünüyordu. Bu iş bittikten sonra sakin sakin bakmaya, arada sırada önünden bir kara tavuk geçtiği zaman ıslık çalmaya başlamıştı. Birdenbire cellat yamaklarının Şahmula'nın soğukkanlı buyruğunu yerine getirmeye hazırlandıkları sırada galerinin parmaklığını açtı, ipi ayakları, dizleri ve elleriyle yakaladı. Sonra da bir camın üzerinde kayan bir yağmur damlası gibi cephenin üzerinden aktığını, damdan düşen bir kedi hızıyla iki cellada doğru koştuğunu, iri iki yumrukla onları yere serdiğini, bir çocuğun bebeğini kaldırdığı gibi çingene kızını bir eliyle kaldırdığını, kızı başının üzerine yükselterek ve korkunç bir sesle "Barınak!" diye bağırarak bir sıçrayışta ta kilisenin içine kadar zıpladığını gördüler. Bütün bunlar öyle büyük bir hızla gerçekleşmişti ki gece olsaydı hepsi bir tek şimşek ışığında görülebilirdi. Halk da "Barınak, barınak!" diye hep bir ağızdan bağırdı ve binlerce alkış Quasimodo'nun tek gözünü sevinç ve gururla ışıldattı. Bu sarsıntı mahkumu kendine getirdi. Göz kapağını açtı. Quasimodo'ya baktı. Kurtarıcısından ürkmüş gibi yeniden çabucak gözünü yumdu. Şahmula şaşırıp kaldı. Cellatlar da, bütün muhafızlar da şaşırmışlardı. Gerçekten de Notre Dame'dan içeri girince mahkum kız dokunulmazlık kazanıyordu. Katedral bir barınak yeriydi. Her türlü insan adaleti onun eşiğinde son bulurdu. Quasimodo büyük cümle kapısının altında durmuştu. Geniş ayakları kilisenin döşeme taşları üzerinde roman biçemi ağır fil ayakları kadar sağlam görünüyordu. Uzun saçlı iri kafası gür yeleleri olup da boynu olmayan aslanların kafası gibi omuzlarına gömülmüştü. Tir tir titreyen genç kızı beyaz bir sancak gibi nasırlı ellerine asılı tutuyordu. Ne var ki onu öyle dikkatle ve özenle taşıyordu ki kırmaktan ya da soldurmaktan korkarmış gibiydi. Sanki onun kendininkilerden başka ellere yaraşır, narin, nefis ve değerli bir şey olduğunu sezinliyor sanırdınız. Zaman zaman ona soluğuyla bile dokunmaya cesaret edemez gibi bir hali vardı. Sonra birdenbire ona sarılarak kendi malı gibi, hazinesi gibi, o çocuğun anasının yapacağı gibi onu kemikli, köşeli göğsüne bastırıyordu. Genç kızın üzerine eğilen o biçimsiz cüce gözü onu sevgiyle, acı bir üzüntüyle ve acımayla sarıyor, sonra da ansızın içinde şimşekler çakarak yukarı kaldırıyordu. İşte o zaman kadınlar hem gülüyor hem ağlıyorlardı. Halk heyecandan tepiniyordu. Çünkü o anda Quasimodo gerçekten de güzelliğe erişmişti. Quasimodo şu yetim, şu bulunmuş çocuk, şu lanetlenmiş yaratık güzeldi. Kendini yüce ve güçlü hissediyordu. İçinden kovulduğu ve gene de böylesine kudret ve etkinlikle içine karıştığı şu topluma, elinden avını koparıp aldığı şu insan adaletine, bomboş ağızlarıyla çiğnemek zorunda kalan bütün şu kaplanlara, şu polis görevlilerine, şu yargıçlara, şu cellatlara, sakat olmasına karşın kendisinin tanrı gücü sayesinde parçaladığı kralın bütün o gücüne karşıdan bakıyordu. Sonra da bu kadar biçimsiz, çirkin bir yaratıktan bu kadar bahtsız bir yaratığa yöneltilen bu koruma, Quasimodo'nun bir idam mahkumunu kurtarışı, doğrusu ya dokunaklı, duygulandırıcı bir şeydi. Doğayla toplumun birbirine yaklaşan ve birbirine yardım eden en son iki sefaletiydi bunlar. Bununla birlikte birkaç dakikalık zaferden sonra Quasimodo birdenbire yüküyle birlikte kilisenin içine dalmıştı. Her türlü kahramanlığa vurgun olan halk onu gözleriyle karanlık sahında araştırıyor, alkışlardan bu kadar çabuk kaçmasına üzülüyordu. Ansızın onun Fransa Kralları Galerisi'nin uçlarından birinde yeniden belirdiğini gördüler. Elde ettiğini kucağında yukarı kaldırıp çılgınlar gibi koşarak ve barınak diye bağırarak galeriden geçti. Halk yeniden alkışladı. Galeriyi geçtikten sonra kilisenin içlerine doğru daldı. Biraz sonra çingene kızı hala kucağında, gene çılgınlar gibi koşarak, gene barınak diye bağırarak üst sahanlıkta belirdi. Ve halk alkışlıyordu. Sonunda küçük çan kulesinin tepesinde üçüncü kez göründü. Oradan bütün kente, kurtardığı kızı gururla gösteriyor gibiydi. Gür sesiyle de pek seyrek olarak işitilen, kendisinin ise hiç duymadığı o ses, çılgınlar gibi,
ta bulutlara kadar 3 kez üst üste barınak, barınak, barınak diye yineledi. Bir yanda halk da yaşasın diye bağırıyordu. Ve bu muazzam alkış karşı yakada grave alanındaki kalabalığı hala gözleri dar ağacına dikili bekleyen çilekeş kadını şaşkınlıklar içinde bırakıyordu.
9. Bölüm Ateş. Bahtsız baş diyakozun çingene kızını yakaladığı ve kendisinin de onunla birlikte yakalandığı uğursuz kör düğümü, manevi oğlu böylesine birdenbire keserken Claude Folio artık Notre Dame'da değildi. Ayin giysilerinin bulunduğu bölmeye dönünce beyaz rahip giysisini, işlemeli kaftanı ve atkıyı yalarcasına çekip çıkarmış, hepsini şaşkına dönen kayyumun ellerine atmış, manastırın gizli bir kapısından sıvışmış, Teggen'deki bir kayıkçıya kendisini Seine Irmağı'nın sol yakasına götürmesini buyurmuştu. Karaya çıkınca da her adımda büyücü kadının asılışını görmeye vaktinde yetişmek için San Michel Köprüsü'ne doğru neşeyle hızlı hızlı ilerleyen kadınlı erkekli topluluklara rastlayarak salıverilen bir gece kuşundan daha heyecanlı, daha kör ve daha ürkek, gün ortası peşine takılan bir çocuk topluluğu tarafından kovalanarak mehzi sapsarı, şaşkın şaşkın üniversitenin inişli çıkışlı sokaklarına dalmıştı. Artık nerede bulunduğunu, ne düşündüğünü, düş görüp görmediğini bilmiyordu. Gidiyor, yürüyor, koşuyor, rastgele bir sokağa giriyor, hiçbirini seçmiyordu. Sadece grave alanı, belli belirsiz arkasında hissettiği o korkunç grave alanı onu hep ileri itiyordu. Böylece Saint-Geneviève tepesinin eteğinden geçti ve en sonunda San Victor kapısından çıkıp kentten ayrıldı. Arkasına döndükçe üniversitenin kuleli çevre duvarlarını, dış mahallenin seyrek evlerini gördüğü sürece kaçmayı sürdürdü. Ne var ki en sonunda bir arazi kıvrımı o iğrenç Paris'i ondan büsbütün gizlediğinde, kendini oradan 100 fersah ötede, kırlarda, bir çölde sandı da durdu. Biraz soluk alır gibi oldu. O zaman aklından korkunç düşünceler geçti. Ruhunu çırçıplak gördü ve bundan ürperdi. Kendisini mahveden, kendisinin de mahvettiği o bahtsız kızı düşündü. Şaşkın gözlerini yazgının kendi yaşamlarına, onların birbirine çarparak amansızca parçalandığı kesişme noktasına kadar izlettiği eğri büğrü çifte yol üzerinde gezdirdi. Ebedi antların çılgınlığını, bekaretin, bilimin, dinin, erdemin boş gururunu, Tanrı'nın yararsızlığını düşündü. Büyük bir zevkle baştan kara, kötü düşüncelere daldı. Bunlara daha da daldıkça, daha da derine indikçe, içinde şeytanın kahkahasının çınladığını duyuyordu. Böylece ruhunu kazarken, doğanın orada tutkulara ne kadar geniş yer hazırladığını görünce, daha da acı acı güldü. Yüreğinin dibindeki bütün hıncını, bütün kötülüğünü karıştırdı. Sonra da bir hastayı inceleyen bir hekimin duygusuz göz atışıyla bu hıncın, bu kötülüğün bozulmuş aşktan başka bir şey olmadığını, aşkın kişideki her türlü erdemin bu kaynağının bir rahip yüreğinde korkunç şeylere dönüştüğünü ve kendi yaratılışındaki bir erkeğin rahip olurken şeytan olduğunu kabul etti. O zaman korkunç kahkahalarla güldü ve birini dar ağacına, öbürünü cehenneme ulaştıran kendi uğursuz, kaçınılmaz tutkusunun o kemirici, zehirli, kinci, amansız aşkın en korkunç, en kötü yönünü seyrederken birdenbire yeniden sapsarı kesildi. Kız mahkum olmuş, kendisi lanetlenmişti. Derken Phoebe'nin hayatta olduğunu düşününce gene gülmeye başladı. Her şeye karşın yüzbaşı yaşıyordu, neşeliydi, hoşnuttu. Her zamankinden daha güzel süvari ceketleri, eskisinin asıldığını görmeye götürdüğü yeni bir sevgilisi vardı. Ölümünü istediği canlı yaratıklar içinde nefret etmediği tek yaratık olan çingene kızının lanetini isabet ettirdiği tek insan olduğunu düşününce sırıtması arttı. Bunun üzerine düşüncesi yüzbaşıdan halka yöneldi ve içinde görülmemiş, işitilmemiş türden bir kıskançlık uyandı. Sevdiği kadını halkın da gömlekle hemen hemen çırçıplak görmüş olduğunu düşündü. Karanlıkta sadece kendisinin ayrımsayacağı şeklinin kendisine yüce bir mutluluk vereceği o kadının gün ortasında öğle vakti bütün bir halka bir şehvet gecesine hazırlanır gibi giyinmiş olarak teslim edildiğini düşününce kıvrandı. Kutsallığı ebediyen saygısızlığa uğrayan, lekelenen, çıplak bırakılan, soldurulan bütün o sevgi gizemleri için öfkesinden ağladı. Kim bilir, nice kirli bakışın iyi bağlanmayan o gömlekten yararlandığı aklına geldikçe öfkesinden ağladı. O güzel kızın, el değmemiş zambağın, ancak titreyerek dudaklarını yaklaştırmaya cesaret edebileceği o edep ve zevk kupasının, Paris'in aşağı halk tabakasının, hırsızların, dilencilerin, uşakların hayasız, küstah ve ahlaksız bir zevki hep birlikte oradan içmeye geldikleri bir çeşit karavana şekline getirildiğini düşlemleyerek ağladı. O bir çingene kızı olmasaydı, kendisi de bir rahip olmasaydı, Phoebe diye biri yeryüzünde bulunmasaydı ve kız kendisini sevmiş olsaydı, dünyada bulabileceği mutluluğu düşünmeye çalıştıkça, bir sükunet ve aşk yaşamının kendisi içinde olasılık kazanabileceğini, şu anda yeryüzünde, şurada burada, portakal ağaçlarının altında, dere kıyısında, batan güneşin, yıldızlı bir gecenin durgunluğunda uzun konuşmalara dalan mutlu çiftler bulunduğunu Tanrı istemiş olsaydı, kendisinin de o kızla bu mutlu çiftlerden birini oluşturabileceğini aklına getirdikçe, yüreği sevgi ve üzüntüyle eriyordu. Ah o yok mu o? Boyuna geri gelen, işkence eden, beynini tırmalayan, yüreğini parçalayan o düşünce. Esef etmiyor, pişman olmuyordu. Bütün yaptıklarını yeniden yapmaya hazırdı. Onu yüzbaşının kollarında görmektense celladın ellerinde görmeyi yeğliyordu. Ama acı çekiyordu. Hem de öylesine acı çekiyordu ki zaman zaman ağrıp ağrmadıklarını görmek için avuç avuç saçlarını yoluyordu. Özellikle öyle bir an geldi ki sabahleyin gördüğü iğrenç halkanın öylesine narin, öylesine zarif boynun çevresinde çelik düğümünü sıkıştırdığı dakikanın belki de şimdi şu içinde bulunduğu dakika olabileceği aklına geldi. Bu düşünce üzerine derisinin bütün gözeneklerinden dereler gibi ter boşaldı. Şeytancasına kendine gülerken gene öyle bir an oldu ki Esmeralda hem ilk gördüğündeki gibi canlı, tasasız, neşeli, süslü, dans eder, kanatlı ve ahenkli olarak hem de son günkü gibi sırtında gömlekle, boynunda ip, yalın ayak, dar ağacının köşeli merdivenini çıkarken gözünün önüne getirdi. Bu çifte tablo aklına o şekilde geldi ki korkunç bir çığlık koparmaktan kendini alamadı. Bu büyük üzüntü ve umutsuzluk kasırgası ruhunda her şeyi kırar, koparır, büker, kökünden sökerken rahip çevresindeki doğaya baktı. Ayaklarının dibinde birkaç tavuk gagalarıyla çalıları araştırıyordu. Alaca renkli böcekler güneş altında koşuşuyordu. Başının üzerinde beyazlı kurşunili birkaç küme bulut masmavi gökyüzünde kaçışıyordu. Ufukta San Victor Manastırı'nın çan kulesinin külahı küçük tepenin eğik çizgisini kayağın taşından dikili taşıyla deliyordu. Kopu tepeciğindeki değirmenci de ıslık çalarak değirmeninin hamarat kanatlarını seyrediyordu. Çevresinde binbir şekilde görünen bütün bu etkin, düzenli, dingin yaşam ona acı verdi. Rahip yeniden kaçmaya başladı. Kırlar, tarlalar içinde böylece akşama kadar koştu. Doğadan, yaşamdan, kendi kendinden, insanlardan, Tanrı'dan, her şeyden kaçış bütün gün sürdü. Kimi zaman kendi kendini yüzü koyun yere atıyor ve tırnaklarıyla körpe buğday sürgünlerini koparıyordu. Kimi zaman da ıssız bir köy sokağında duruyordu. Düşünceleri öylesine dayanılmaz şeylerdi ki, başını iki elinin arasına alıyor ve onu taşların üzerinde parçalamak için omuzlarının arasından koparmaya çalışıyordu. Güneşin battığı saatlere doğru yeniden kendi kendini inceledi. Kendini adeta deli olarak kabul ediyordu. Çingene kızını kurtarmak umudunu ve istencini yitirdiği andan beri içinde sürüp giden fırtına, o fırtına vicdanında sağlıklı bir tek düşünce, ayakta bir tek fikir bırakmamıştı. Aklı o fırtınanın içinde hemen hemen tamamıyla mahvolmuş yatıyordu. Kafasında belirli olarak sadece iki imge vardı artık. Esmeralda ve dar ağacı. Ondan gerisi kapkaranlıktı. Bu iki imge birbirine yaklaştırılınca gözlerinin önüne korkunç bir topluluk seriyordu. Ve elinde kalabilen bütün dikkati ve düşünceyi oraya topladıkça onların düşsel bir ilerlemeyle birinin zarafette, sevimlilikte, güzellikte ve ışıkta, öbürününse dehşette daha arttıklarını, kabardıklarını görüyordu. Öyle ki en sonunda Esmeralda ona bir yıldız gibi, daracıda etleri dökülmüş kocaman bir kol gibi görünüyordu. Önemli bir başka şey de şudur. Bütün bu işkence süresince ölmek düşüncesi ciddi olarak rahibin aklına hiç gelmedi. Sefil adamın yaratılışı böyleydi. Yaşama bağlıydı. Kim bilir, belki de arkada cehennemi görüyordu. Bu sırada gün gittikçe alçalıyordu. Hala içinde yaşayan canlı yaratık belli belirsiz dönüşü düşündü. Claude Folo, Paris'ten çok uzakta olduğunu sanıyordu. Ama yönünü bulunca ancak üniversitenin duvarları çevresinde dönüp durduğunu ayrımsadı. Sağda, Saint-Sulpice'in sivri çan kulesinin külahıyla Saint-Germain-de-Piegue'in yüksek üç sivri kulesi ufka aşıyordu. Rahip o yana doğru yöneldi. Saint-Germain'in mazgallı kuşatma siperlerinin, istihkam çevresindeki manastır baş rahibinin silahlı adamlarının "Kim var orada?" diye seslendiklerini işitince geri döndü. Manastır değirmeniyle kasabanın cüzzamlılar hastanesi arasında önüne çıkan patikaya daldı. Birkaç dakika sonra da kendini Pioch Lake çayırının kıyısında buldu. Bu çayırlık orada gece gündüz gürültülerle ün salmıştı. Saint-Germain Manastırı'nın zavallı rahiplerinin ejderiydi. Başdiakos oralarda birine rastlamaktan çekindi. Her insan yüzü onu korkutuyordu. Üniversiteden Saint-Germain kasabasından kaçınmıştı. Sokaklara elinden geldiği kadar geç girmek istiyordu. Pioch Lake'in kıyısından ilerledi. Bu çayırı Dionneuf'ten ayıran ıssız keçi yoluna saptı ve en sonunda suyun kıyısına ulaştı. Dom Claude orada bir kayık buldu. Kayıkçı onu birkaç metelik karşılığında City'nin burnuna kadar Seine Irmağı'ndan yukarı çıkardı. Okurun daha önce Gangua'nın düş kurduğunu gördüğü Pissarro-Vache adasına koşut, kral bahçelerinin ötesinde uzanan o ıssız arazi çıkıntısına bıraktı. Kayığın tek düze sallantısı ve suların fışırtısı bahtsız Claude'u bir bakıma uyuşturmuştu. Kayıkçı uzaklaşınca karşısına bakarak ve artık her şeyi sadece bir çeşit hayal oyunu haline getiren büyütücü değişimler, kararsızlıklar arasından görerek kumsalda şaşkın şaşkın dikilip kaldı. Büyük bir acının verdiği yorgunluğun zihin üzerinde bu etkiyi yaptığı hiç de az rastlanır bir olay değildir. Güneş yüksek Nesle Kulesi'nin arkasında batmıştı. Akşamın alacakaranlığının bastırdığı andı. Gökyüzü bembeyazdı. Irmağın suları beyazdı. Bu iki beyazlık arasında Claude'un gözlerini diktiği Seine'in sol kıyısı karanlık kütlesini suya yansıtıyordu ve görünüş bakımından gitgide incelerek kara bir ok gibi ufkun sislerine gömülüyordu. Sol yaka evlerle doluydu ama bunların ancak gökyüzünün ve suyun açık renk zemini üzerinde koyu renklerle kuvvetle beliren karaltıları ayırt ediliyordu. Şurada burada pencereler kordan delikler gibi ışıldamaya başlıyordu. Gökyüzüyle o noktada oldukça genişleyen ırmağın çifte beyaz örtüsü arasında böylece yalnız kalan o muazzam kara dikili taş Claude Folo'nun üzerinde garip bir etki yaptı. Bunu Strasbourg Çan Kulesi'nin dibine yere sırtüstü yatıp da koskocaman sivri kulenin başı üzerinde akşamın alacakaranlıklarına dalışını seyreden bir adamın duyacağı duygulara benzetebiliriz. Yalnız burada ayakta olan Claude yerde yatan da dikili taştı. Ne var ki ırmak gökyüzünü yansıtırken uçurumunu onun altında devam ettirdiği için geniş burnu da her kilisenin sivri külahı gibi cesaretle, cüretle boşluğun içine atılır gibi duruyordu. Bunların her ikisi de kişiye aynı izlenimi veriyordu. Hatta bu izlenimin ayrıca garip ve daha da derin bir yönü vardı. Bu gerçekten de Strasbourg Katedrali'nin çan kulesiydi. Ama iki fersah yüksekliğindeki bir Strasbourg kulesi işitilmemiş, dev boyutlu, ölçüsüz bir şey. Hiçbir insan gözünün görmediği bir yapı.
bir Babil kulesi. Evlerin bacaları, sur duvarlarının mazgalları, damların sipsivri çatısı, Augustinslerin sivriçan kulesinin külahı, Nesle kulesi, dev boyutlu dikili taşın yüzünü çentikleyen bütün bu çıkıntılar sık sık karmaşık ve düşsel bir oymanın kesitlerine garip biçimde öykünerek benzetmeyi daha da artırıyordu. Claude Follo, içinde bulunduğu o halüsinasyon durumunda cehennemin kulesini gerçekten gördüğünü, canlı gözleriyle gördüğünü sandı. Korkunç kulenin bütün yüksekliğince yayılan binlerce ışık ona muazzam iç ocağın bir o kadar kapıları gibi göründü. Oradan çıkan sesler ve uğultular bir o kadar can çekişme hırıltıları gibiydi. O zaman korktu. İşitmemek için elleriyle kulaklarını kapadı. Görmemek için sırtını döndü. İri adımlarla korkunç hayalden uzaklaştı. Ne var ki hayal onun içindeydi. Yeniden sokaklara daldığı zaman dükkan cam mekanlarının ışığında dirsek dirseğe sürtünerek gelip geçenler onun üzerinde çevresinde dönen hayallerin ezeli bir gidiş geliş etkisini yapıyordu. Kulaklarında garip çatırtılı gürültüler vardı. Acayip hayaller düşüncesini bulandırıyordu. Ne evleri görüyordu, ne kaldırımları, ne arabaları, ne erkekleri, ne de kadınları. Sadece uçlarından birbirine karışan bir belirsiz eşyalar karmaşası görüyordu. Bagilya sokağının köşesinde bir bakkal dükkanı vardı. Ta başlangıcı bilinmeyen bir zamandan beri süren bir gelenek uyarınca, bunun kepenk saçağı, çepeçevre, kastanyetler gibi şakırdayarak rüzgarda birbirine çarpan bir deste tahta şamdan asılı o teneke çemberlerle süslenmişti. Monfuko'nun bir iskeletler destesinin karanlıkta çarpıştığını işittiğini sandı. "Ah!" diye mırıldandı. "Gece rüzgarı bunların bir bölümünü öbürleri üzerine doğru kovalıyor. Zincirlerinin gürültüsünü kemiklerinin gürültüsüne katıyor. O kız da belki burada, onların arasındadır." Adeta çılgın gibiydi. Nereye gittiğini bilmiyordu. Birkaç adım sonra kendini Saint Michel Köprüsü'nde buldu. Bir zemin katının penceresinde ışık vardı. Yaklaştı. Çatlak camlardan aklında belirsiz bir anıyı uyandıran pis bir oda gördü. Zayıf bir lambanın iyi aydınlatamadığı bu odada gürültülü kahkahalarla pek utanmazca giyinmiş bir genç kızı kucaklayıp öpen neşeli, körpe ve sarışın bir delikanlı vardı. Lambanın yanında da iplik eğirip titrek bir sesle türkü söyleyen yaşlı bir kadın oturuyordu. Delikanlı arada bir kahkahasını kestiğinde yaşlı kadının türküsü bölük pörçük rahibe kadar geliyordu. Anlaşılmaz ve korkunç bir şeydi bu. Bunun üzerine delikanlı gülüyor ve kızı okşuyordu. Yaşlı kadın Flordel kadın da, kız bir sokak kızıydı, delikanlı da rahibin küçük kardeşi Jeon'du. Dom Claude bakmayı sürdürdü. Bir başkası olacağına varsın bu görünüm olsun. Rahip, Jeon'un odanın dibinde bulunan bir pencereye gittiğini, kanadı açıp uzakta aydınlatılmış binlerce pencerenin ışıldadığı rıhtıma bir göz attığını gördü. Ardından da pencereyi kapatırken, "Ruhumun selameti üzerine. İşte artık iyice gece oluyor. Kentliler mumlarını, Tanrı da yıldızlarını yakıyor," dediğini işitti. Sonra Jeon sokak kadınına doğru geldi ve masanın üzerinde duran bir şişeyi kırarken, "Kahretsin, boşalmış bile," diye haykırdı. "Hiç de param kalmadı." "İza bu, sevgilim. Ancak senin beyaz memelerini gece gündüz bu mis şarabı emebileceğim iki siyah şişeye dönüştürdüğü zaman Jüpiter'den hoşnut olabilirim." Bu güzel şaka fahişeyi güldürdü. Jeon da dışarı çıktı. Rahip Claude, kardeşiyle rastlaşmamak, karşıdan görülüp de tanınmamak için kendini yere atabilecek kadar zamanı ancak bulabildi. Bereket versin, sokak epeyce karanlıktı. Öğrenci de oldukça sarhoştu. Öyleyken gene de kaldırımlarda çamur içinde yatan baş diyakozu gördü. "Ah, işte bugün neşeli bir yaşam sürmüş birisi," dedi. Soluğunu tutan rahip Claude'u ayağıyla dürtükledi. "Kör kütük sarhoş, ağzına kadar dolmuş, fıçıdan zorla kopan gerçek bir sülük." Eğilip baktıktan sonra da "başı da kel," diye ekledi.
Sonra Dom Claude onun şunları söyleyerek uzaklaştığını duydu.
Ne olursa olsun, akıl güzel bir şey. Ağabeyim başdiyakozda bilgili ve paralı olduğu için doğrusu pek mutlu.
Bunun üzerine başdiyakoz yerden kalktı ve karanlıkta evlerin üzerinden kocaman kulelerinin fırladığını gördüğü Notre Dame'a bir solukta koştu. Soluk soluğa kilise avlusunun alınan alanına geldiği anda geriledi ve uğursuz binaya bakmaya cesaret edemedi. Alçak sesle,
''Böyle bir olayın daha bu sabah burada geçmiş olması gerçek olabilir mi?''
dedi. Bununla birlikte gene de kendini zorlayarak kiliseye bakabildi. O sırada sağdaki kulenin tepesinde sona eren ön yüz karanlıktı. Arkadaki gökyüzü yıldızlarla parlıyordu. Ufuktan yükseliveren yeni ay o sırada sağdaki kulenin tepesinde durmuştu. Karayonca yaprakları oyulmuş parmaklığın kıyısında ışıklı bir kuş gibi tünemişti sanki. Manastırın kapısı kapalıydı ama başdiyakoz laboratuvarının bulunduğu kulenin anahtarını hiç yanından ayırmazdı. Kiliseye girmek için ondan yararlandı. Claude Folo, kilisede bir mağara karanlığı ve sessizliği buldu. Geniş parçalar halinde her yandan dökülen büyük gölgelerden sabahki dinsel törenin örtülerinin daha kaldırılmamış olduğunu anladı. Üzerine birkaç parlak nokta serpilmiş büyük gümüş haç bu gömüt gecesinin samanyolu gibi parlıyordu. Koro yerindeki uzun pencerelerin sivri üst uçları kara örtülerin üzerinden görünüyordu. Bunların içinden bir ay ışını geçen vitraylarında sadece ölülerin yüzünde rastlanan bir çift mor, beyaz ve maviden oluşan gecenin kuşkulu renkleri kalmıştı. Başdiyakoz, koro yerinin bütün çevresinde bu soluk renkli pencere tepelerini ayrımsayınca lanetlenmiş piskoposların başlıklarını gördüğünü sandı. Gözlerini yumdu. Yeniden açtığında da onları kendisine bakan soluk benizli bir yüzler çemberi sandı. Claude Folo kilisenin içinde kaçmaya başladı. O zaman ona öyle geldi ki kilisede sallanıyor, oynuyor, kımıldıyor, canlanıyor, yaşıyordu. Her büyük sütun geniş taş tabanıyla zemini döven kocaman bir ayak haline geliyordu. Dev boyutlu katedral artık soluyan ve ayak yerine fil ayaklarıyla, hortum yerine de o iki kulesiyle, sırtının kalın derisi yerine de o muazzam kara örtüyle yürüyen olağanüstü bir çeşit filden başka bir şey değilmiş gibi geliyordu ona. Böylece rahibe basan ateş ya da çılgınlık öyle bir yoğunluğa ulaştı ki dış dünya bahtsız adam için artık sadece gözle görülen, elle tutulan korkunç bir kıyamet gününden başka bir şey değildi.